Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir ekonomi ekoloji programında daha bir aradayız. Her hafta size yeni bir çevre olayından bahsediyoruz. Bu hafta da yine öyle yapacağız. Ama biraz hüzünlü bir konu. Muğla Milas'taki maden faciasını konuşacağız. Ne olmuştu hemen onu hatırlatalım. Birkaç gün önce Muğla Milas'ta bir maden ocağında heyelan, göçük, şimdi bir konumuzda konuşacağız gerçi onun ne olduğunu tam, bir kaza oldu. Kazada demek ne derece doğru? 3 işçi hayatını kaybetti. Tabii yani Soma faciasından sonra özellikle bu madenlerdeki, maden ocaklarındaki, açık ya da kapalı maden ocaklarındaki şartları sürekli konuşuyoruz, sürekli gündemde tutuyoruz. Ama maden kanunu değişti ama işçi ölümleri maalesef değişmedi. Sürekli bu kazaları, iş cinayetlerini sürekli duyar olduk. Şimdi Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel var telefon hattımızda. Kendisine soracağız durumu. Ayhan Bey merhaba. Ben kısa bir giriş yaptım ama olayın tabii siz oda olarak direkt müdahil oldunuz. Bölgedeki İzmir'de ve Muğla'daki uzman ekipler bölgeye gitti, araştırma yaptı. Ben kısacık bir giriş yaptım ama önce olayı bir konuşalım. Ne oldu, nasıl bir ocaktı, nasıl bir göçük meydana geldi? Sonra bu işin fıtratında bu var mıdır, yok mudur, yoksa bir ihmaller silsilesi midir? Bunları konuşalım, buyurun.
Öncelikle tekrar iyi yayınlar diliyorum ve bizlere bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum odamız ve üyelerimiz adına.
Biz teşekkür ederiz.
Serkan Bey şöyle 18 Şubat 2018 19 tarihinde saat 9.30 sıralarında Muğla Milas ilçesinde ruhsatı özel sektörün uhdesinde bulunan ancak rödevans yöntemiyle başka bir firma tarafından yine özel sektör tarafından işletilen bir ocakta kimileri heyelan der ama devasa büyük kavlakların, blokların
kaya parçaları
kaya parçalarının meydana geldiği bir kaza. Açık işletmelerde bu kazaların önlenmesi için sadece bilim ve tekniğinde belirli teknikler vardır. Bu nedenle kazalar madenciğin fıtratında değildir ama madenlerdeki kazaları önlemenin fıtratı bilimdedir, tekniktedir. Bu da vardır, bellidir. Bellidir. O anlamda şey yapmak gerekir. Bu çözülmesi kolaydır ve nedenleri de çok belli bu kazanın. Bu kazanın meydana gelmesindeki en önemli sebep ocaklar, açık işletmeler kademeli bir şekilde alınmak gerekir. Kademeli bir şekilde alınırken de o kavlaklar, bloklar kontrollü bir şekilde düşürülür ve sonuçta da bu kazalar olmaz. Bu ocakta kademe yapılmamış. Tek bir kademe var. Yüksekliği 30 metre ile 50 metre arasında değişmekte. Kazanın en büyük sebebi bu. Yaptığımız çalışmalarda olay günü hemen anında İzmir Şubemizden iki yönetim kurulu arkadaşımız ve Muğla temsilciliğimizden bir arkadaşımız olay yerine katıldılar. Olay incelemelerine gittiler. Yaptıkları incelemeler sonucunda burada patlatma yapıldığı ibareleri geldi. Ocakta patlatma yapılmaktadır. Ancak ocaklarda patlatmalar yapılmaktadır. Ancak bu iş yerinde patlayıcı madde ruhsatı, kullanma ruhsatı olmaması da dikkat çeken bir husustur. Bu kazanın en önemli nedeni o kademeli oluşturulmaması ve kontrolsüz patlatma yapılmasıdır. Bu nedenle biz bu tip kazalara yani basit dikkatsizlik ve tedbirsizlikten kaynaklanan kazalardan ayırıyoruz. Bile bile yapılmış bir olay diyoruz ve bu nedenle iş cinayeti tanımını kullanıyoruz. Biz genelde bu kazalarda.
Yani yine şunu anlıyoruz. Yine soydunuz yani ruhsatsızlık, tedbirsizlik, o kademe zincirinin olmaması göz göre göre bu ölümlerin geldiğini bir kez daha gördük değil mi?
Tabii o ocağı gören herkes, her maden mühendisi, madencilik bilim ve tekniğini bilen herkes bu ocakta mutlaka birkaç gün olmasa birkaç hafta içerisinde böyle bir kaza olacağını tahmin eder. Bu hiç zor bir şey değil bu maden mühendisleri için. Ama önlemler alındığında bu işleri önlemek de açıkçası çok kolaydır, basittir.
Yaralı kurtulan bir işçinin ifadesi var. Başka bir orada şoför olarak çalışan başka bir işçinin ifadesi var. Orada işte düşen kayanın 500-600 ton olduğu biliniyor. O kayanın düşmeden önce orada yarığın olduğu, bir çatlağın olduğunu söylemişler oradaki işte çavuş tabir edilen herhalde işçilerin başında duran kişiye. Ancak buna rağmen o çatlak eski, siz çalışın şeklinde bir ifade kullanmış. Zaten bir 3 tutuklamada oldu olaydan sonra. Ama yani hem ihmaller var hem işçilerin uyarısı var. Buna rağmen yani nasıl bir hırstır, nasıl bir iş bilmezliktir? O insanlar bilmiyorlar mı? Orada hiçbir mühendis yok. Mühendis bilmese bile oradaki işçiler bile buna fark etmişler. Uyarılarını yapmışlar ama buna rağmen orada çalışmalar devam etmiş.
Yani kazalar mutlaka kendini belli eder. Doğa bir dengeye ulaşmak ister ve dengeye ulaşırken de bunu aniden yapmak mutlaka gösterir. Bunun emareleri vardır, yöntemleri de madencilik bilim ve tekniğinde vardır. Aslında bu iş kazalarını sizin de belirttiğiniz gibi her bir hırstan, bir kar hırsından kaynaklı olduğu herkes tarafından bilmektedir. Şimdi Türkiye'de iş kazalarının son yılda artmasının en önemli nedenleri teknik önlemlerin ötesinde ekonomik ve siyasi önlemlerdir. Yani siyasi süreçlerdir. Yani bu emek sermaye çelişkisi içerisinde sermayenin kar marjını artırabilmesi için kısaca en önemli parametre emektir, güvenliktir. Çünkü enerjiden, makineden bunlardan kısma şansı yoktur. Bu nedenle kıstıkları alan emektir, iş güvenliğidir. Maliyetleri düşürmek amacıyla, kar marjını yükseltmek amacıyla budur. Ayrıca biz şunu da söylüyoruz. Burada biz bu konuda bir basın açıklaması yaptık. Eminim görmüşsünüzdür. Bu açıklamada biz şunu söylüyoruz. Yani maden kanunudur bu işi düzenleyen. Madencilik mevzuatıdır. Akabinde geliştirilen iş sağlığı, iş güvenliği mevzuatıdır. Soma'dan sonra iki kere maden kanunu değişti. Bakın Soma'dan sonra rahatlıkla iki tane daha Soma yaşanmış diyebiliriz.
Soma'dan sonra iki tane daha böyle
yani
tekil tekil kazalarla.
60-70 tane insan ölmekte Soma'dan sonra her yıl içerisinde yıllık. Ortalama 60-70 insan yaşamını kaybetmekte. Somalalı, yani bir Soma olmuş dedim, pardon düzeltiyorum. Yani 5 yıllık süreç içerisinde yılda 60 kişiden 300 insanı yine maden işletmelerinde kaybetmişiz. Bizim burada açıklamamızda şunu söylüyoruz. Maden kanununda yapılan politik düzenlemeler bu kazaları önlemeye yönelik değil. Ve bu biz bunun içinde çözümün birlikte üretileceğini düşünüyoruz. Üniversitelerin, meslek odalarının, sendikaların, sektör kuruluşlarının bir araya gelerek çözmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak hükümet sürekli şunu yapıyor. Ben yaptım oldu anlayışıyla kanunda düzenlemeler yapıyor. Bunu 2015 yılında da yaptı. Bunu bu yılda yaptı. Hala resmi genel kurdan geçti ama resmi gazeteden yayınlanmadı. Bu değişiklikler çözüm getirmeyecek, geçmişte çözüm getirmedi gibi. Ben burada bir de mühendisler üzerine bir şey söylemek istiyorum. Bu ocakta mühendis var. Evet, mühendis var ama Türkiye'de maden işletmelerinde mühendislerin istihdamı zorunlu. En az bir maden mühendisi istihdam etmek zorunda. Ama öyle bir düzenleme yapılıyor ki bu insanların orada ne mesleki bağımsızlıkları var, ne mesleki güvenceleri var, ne de iş güvenceleri var. Biz bunu düzenlenmesini istiyoruz. Çünkü mühendisler orada işverenden ücret alırken bunu burada gelip işvereni denetleyemezler. Oysa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı mühendislerden işvereni denetlemelerini, noksanları kendilerine bildirmelerini istiyor. Bu diyoruz çalışma yaşamının doğasına aykırıdır. Maaş aldığınız yeri denetleyemezsiniz. İhbarda bulunamazsınız. Bulunduğunuz gün iş akdinize son verilir. İnsanlar işsizlikte açlıktan ölmek mi yoksa iş kazaları sonucunda, iş cinayetleri sonucunda yargılanmak mı arasında sıkışmış durumdadırlar. Ve mühendisler de bu anlamda ne yazık ki bazen mağduriyetler yaşamaktadırlar. Görevini ihmal seviyesine gelip yargılanmaktadırlar. Biz bunu düzeltilmesini istiyoruz yıllardır. Ancak devlet burada son kanun değişikliğinde de şunu yaptı. Bu görevini yapmazsan dedi, daimi nezaretçilere idari para cezası koydu. Projeleri denetleyen yetkilendirilmiş tüzel kişilikler var. Yeminli mali müşavirlikler gibi. Bunlara idari para cezası koydu. Yani resmen ya işinden olacaksın, ya bize şikayet edeceksin, ya yargılanacaksın parmağınla.
Yani bir
mühendislerini, madem mühendislerini sıkıştırdılar.
Ben şunu anlıyorum. Tamam, bir düzenleme yapıldı ama işin, hayatın olağan akışına aykırı bir düzenleme yapılmış mahallen mühendisleri açısından. Şimdi şeyi de sormak istiyorum. Yani bu söylediğiniz konu çok önemli ve vahim bir tablo tabii ki. Soma'dan sonra diğer konularda bu maden mühendislerinin dışında ne gibi sorunlar vardı? Ne gibi düzenlemeler yapıldı? Kağıt üzerinde bu düzenlemeler yeterli mi? Bu maden mühendisi istihdamı etme konusundaki örneği açıkladınız. Çok yetersiz ama diğer tedbirler konusunda yeterli mi? Bunu şunun için de soruyorum. Normalde bizim hukuk açısından baktığımızda mevzuatlarımız, kanunlarımız çok düzgün çoğu anlamda, çoğu alanda. Ama şu sorunu yaşıyoruz. Uygulamada ve denetlemede, en son bu Kartal'da bir bina çöktü. Bizim aslında mevzuatlarımız gayet uygun. Ama binalara baktığın zaman uygulamada, denetimde çok büyük sıkıntılar var. Maden kanunu, madencilik alanındaki mevzuatlar açısından da benzer sıkıntılar var mı?
Yani evet, benzer sıkıntılar devam ediyor.
Bizim nelerdir bunlar?
Maden kanunumuzda, bizim madenciliğimizde üç önemli sorun var. Bir, iş ruhsat sahipleri açısından, işverenler açısından sorun. Şu anda kanun hükümlerine göre işletme izni ve ruhsatı alamıyorlar ve bu süreçleri düzgün yönetemiyorlar. Bu genel bir sorun. İki, çevre açısından bir sorun var. İşte bir çevre programında şu anda madencilik ve çevre konusu yanlış yönetildiği için hem çevre tahrip olmakta hem de madencilik burada yanlış anlaşılmaktadır. Ama bunun en önemli sebebi iş güvenliğindeki sorun. İkinci sebebi de sorun da iş güvenliğidir, iş kazalardır, yaşanan ölümlerdir. Bu işin çözümü kamu yararı doğrultusunda madencilik bilim ve tekniğine uygun madencilik politikalar üretmektir. Ve buna uygun da maden kanunu düzenlemeleri yapmaktır. Türkiye'nin şu anda madencilik alandaki en önemli sorunu, hükümet tarafından sık sık yerli ve milli madencilik politikası bahsedilse de şu anda biz araştırdık, bulamadık. Lütfen siz yardımcı olun. Sizin de bulamayacağınızı düşünüyorum. Bu ülkenin bakanlığın açıkladığı yerli ve milli madencilik politikası nedir? Biz bunun olmasını istiyoruz. Biz zaten bunun ilkelerini 15 yıl önce yayınladık. Ulusal bir madencilik politikasının temel ilkeler neler olmalıdır dedik. O ilkeler çerçevesinde de Türkiye'de bir madencilik, maden kanunu düzenlemesi yapılmalıdır. Bu yapılırken de açıklamamızda da söylediğimiz gibi, her seferinde de söylediğimiz gibi sektörün tüm kesimlerin, tarafların ortak katılımının sağlanması gerekiyor. Şimdi burada detaya inecek olursak, Soma'dan sonra, Soma'nın nedeni neydi? Soma'dan önceki Karadon'un, Elbistan'ın, Kozlu'nun, Gediz'in, Ermeney'in, Dursun Beyli'nin, Kemal Paşa'nın nedeni neyse Soma'nın nedeni de oydu. Milas'taki kazanın nedeni de o. Bunların en önemli şey üretim ilişkilerinden, çalışma koşullarından ilişkilerinden gelen sorundur. Taşeron Türkiye'de iş kazalarının en önemli nedenidir. Madencilikte baktığınızda büyük kazaların çoğu taşeronla meydana gelmiştir. Rodovan bu madencilik sektöründeki iş kazaları bakımından en önemli sorundur. Çünkü çalışma ilişkilerine kar zarar ilişkisini ekonomik tasarrufa çevirdiği için taşeron, karını maksimize etmek istediği için iş güvenliğinden, emekten tasarruf ediyor. Göz avansı karını maksimize etmek için iş güvenliğinden ve emekten taviz veriyor. Kayıt dışılığa gidiyor, denetimsizliğe gidiyor. Bu da kazalara sebep oluyor. Sonradan sonra kanun ikinci kez değişti bu değişiklikle beraber. Göz avansı konusunu hala çözemedik, taşeron konusunu hala çözemedik. Daha sonra da uygulamadan kaynaklı sizin de belirttiğiniz gibi sorunlar var. Maden İşleri Genel Müdürlüğü bu işi uygulama konusunda önemli sorunlar yaşıyor. Denetimler konusunda önemli sorunlar yaşıyor. Denetim sadece Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda değil, denetim yerelden, belediyelerden, valiliklerden başlayıp Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na kadar giren pek çok kurum ve kuruluşu ilgilendiren bir bütünsel yaklaşımdır aslında. Ama baktığımızda her süreçte önemli aksamalar olduğunu görmekteyiz. Kazaların üç önemli boyutu vardır. Taşer anlaşmaları, revans ve denetimsizliktir. Bu kazada da bunlar yaşanmış durumdadır. Üçü bir aradadır.
Peki bu mevzuat değişikliklerinde, yani Maden Mühendisleri Odası bu konuda, yani sivil yapılanma anlamında, meslek örgüsü anlamında en büyük yapı. Bu mevzuat değişikliklerinde size hiç mi danışılmıyor? O toplantılarda oluyor musunuz? İlk koordinasyon toplantıları yapılıyor. Öncesinde alt komisyonlarda görüşülüyor mecliste, bu kanun değişiklikleri yapılırken. O alt komisyonlarda bulunmuyor musunuz? Davet edilmiyor musunuz? Tamamen Maden Mühendisleri Odası dışarıda mı kalınıyor? Görüşlerinizi bildirmiyor musunuz? Süreç nasıl işliyor? Üç kere değiştiğinden yani, bahsettiniz.
Yani aslında son üç yıla kadar biz bu toplantılara davet ediliyorduk. Ama davet etmişsek de görüşlerimizi yazılı da verdiğimizde, sözlü verdiğimizde ne yazık ki dikkate alınmıyoruz. Ama son 3 yıldır zaten bu toplantılara da davet edilmiyoruz.
Son 3 yıldır yani, davet edilmiyoruz. Bunun bir sebebi var mı?
Davet edilmiyoruz. Yani biz açıklamalarımız bilimden, kamu yararı dolayısıyla yaptığımız açıklamalar bakanlığı ve yetkilileri rahatsız ediyor. Anlamadık. Muhtemelen rahatsız ediyor. Biz hiçbir siyasi akımın, siyasi partinin arkasında değiliz, hiçbirinin arka bahçesi değiliz. Sadece bilimin ve tekniğin işinde kamu yararı doğrultusunda bildiklerimizi söylüyoruz. Bu bildiklerimiz de yönetimin bildikleri değildir. Bütün 18 bin kişilik üyenin başkanıyım ben, örgütün başkanıyım ben. Bizim görüşlerimiz üyelerimizden gelen görüşlerdir, bilimsel görüşlerdir. Bilim ve tekniğe uygundur. Ama artık son 3 yıldır şu bile yapılmıyor, ben size söylüyorum. Bırakın Maden Mühendisleri Odası'na. Üniversitelere görüş sorulmuyor, sektörün diğer temsilcilerine, işveren örgütlerine sorulmuyor. Bırakın işveren örgütlerine, Maden Mühendisleri Odası'nı, sendikalar, üniversitelere, ilgili diğer kamu kurumlarına dahi sorulmuyor. Yani ben size şuna iddia ediyorum, bir kanun tasarısı hazırlandı, meclis alt komisyonundan geçti, meclis komisyonundan geçti. Bu tasarı hangi kamu kuruluşuna, hangi tarihsel yazıyla soruldu ben bilmek istiyorum. Gönderilmediğini düşünüyorum. Buna inanıyorum. Ha, mecliste bu kurumların çağrılmış olması artık o saatten sonra bu bir göstermeliktir. Başka bir şey değildir. Biz kendimizi açıkçası söyleyeyim muhalefetten talep ederek, yani siyasi partilerden talep ederek gittik, o toplantılara katıldık. Ama bu toplantıları, meclisteki toplantılardan önce bakanlıkta bunlar düzenlenirken bürokrasi de genel bir yok aşamasında bu süreçlerin tüketilmesi gerekiyor. Bütün kurumların oraya çağrılması gerekiyor. Orada yazılı ve sözlü görüşlerin alınması gerekiyor. Sözlü görüşlerin tekrar süzgeçten geçirildikten sonra bir kanun tasarısı olarak meclise gitmesi gerekiyor. Ama biz bir bakıyoruz, Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sayfasını takip etmesek belki giden kanun tasarılarından bile haberimiz olmuyor açıkçası.
Gerçekten başka bir acı tablo ortaya koydunuz. Yani 18 bin üyesi bulunan Maden Mühendisleri Odası, bir kanun hazırlanıyor ve hiç danışılmıyor. Ne üniversitelere danışılıyor, ne meslek odalarına danışılıyor. Haliyle sorun da çözülmüyor. 3 tane değişiklik yapıldı. Peki son olarak ben sizden şunu öğrenmek istiyorum. Aslında aralarda söylediniz ama yani bu İş cinayetlerinin bir daha yaşanmaması için size verseler yetkiyi neyi düzeltirsiniz? En başta neden başlarsınız? İsterseniz bunları bir sıralayalım. Sorunu da bir kez daha söylediysek bile tekrar edelim. Böyle kapatalım isterseniz.
Ya burada ilk önce düzenlenmesi gereken husus çalışma ilişkilerinin emek sermaye açısından bir dengeye gelmesi lazım. Şu anda Türkiye'de çalışma ilişkileri, çalışma mevzuatı genel anlamıyla emeğin aleyhine gelişmekte. Bunun bir kere bir dengeye oturması lazım. Yani çalışma yaşamı nedir? Emek, sermaye, devlet, işçi, işveren, devlet, bir çalışma barışının sağlanması gerekiyor. Dengeli bir ilişkinin kurulması gerekiyor. Bu olmazsa olmazdır.
Yani nedir bakın bu? De, maaşların iyileştirilmesi midir? Yani özlük haklarının iyileştirilmesi midir? Nedir bu?
Sendikal örgütlenmeler yol açılmalı. Türkiye'de sendikalaşma oranı %5'in altındadır. Yani bunun şu anda özel sektördeki sendikalaşma oranı daha düşük. Sendikalaşma oranı yükseltilmesi lazım. Çalışma ilişkilerine sendikal örgütler üzerinden gidilmesi lazım. İşçilerin bireysel talepleri üzerinde işverenin israfına bırakılmaması lazım. Birincisi budur. Çalışma ilişkilerinin dünya standartlarına, ILO standartlarına ulaşması gerekmektedir. Daha sonra madencilik politikaları belirlenmelidir. Bu politikalarda temel ilkelerde birincisi kamu yararı gözetilmeli. İkincisi madencilik bilim ve tekniğine uygun olmalı. Bu iki parametreden yola çıktığımızda maden kanununun ilkeleri işvereni de, işçiyi de, çevreyi de koruyacak düzleme gelir rahatlıkla. Burada bilimsel destek almak gerekir. Bunu oturttuğumuzda, yani açıklamamızda üzerine toplumun tüm kesimlerinin görüşlerini alarak, ama temel felsefemiz şu olmalı: kamu yararı doğrusu olacak, bilim ve tekniğe uygun olacak. Bunu yaptığımız anda gelişmiş dünya ülkelerinde bir farkı yoktur. Bilim her yerde bilimdir. Kamu yararının ilkeleri her yerde bellidir. Hukuka, adalete uygunluk her yerde bellidir. Bugün Avustralya'da, Güney Afrika'da kazalar minimize olmuşsa, Türkiye'de de minimize olmaması için hiçbir sebep yoktur. Biz Soma'da açıklamalarında söyledik, Soma'dan sonra söyledik. Bu uygulamalar, bu düzenlemeler devam ettiği sürece dedik, bu kazalar devam edecek dedik. Ne yazık ki son 5 yıldır da dediğim gibi en az bir Soma kadar insanı kaybettik.
Anladım. Peki, ağzınıza sağlık. Hakikaten bir acı olayı konuştuk ama başka bir acı tabloyu önümüze sundunuz tüm ihmalleriyle, neler yapılması gerektiğiyle birlikte. Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık yayınımıza katıldığınız için.
Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim.
Saygılarımla.
Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bir ekonomi ekoloji programının daha sonuna geliyoruz. Yani konuştuğumuz konu hakikaten bence çok önemli. Yıllardır zaten bu konuları değiniyoruz. Neyi konuştuk? Muğla Minas'ta bir maden ocağında meydana gelen kazayı. Eğer bu diyaloğu Maden Mühendisleri Odası'nın yaptığı bu açıklamaları dinlediyseniz, neden bu kazalara kaza denmediğini, neden iş cinayeti dendiğini çok da iyi anlıyoruz. Bugün gazetelerde çıkan haberler var bununla ilgili. Oradaki tanıklıklar var. Oradaki göz göre göre nasıl geldiğini, o kaya bloklarının nasıl aşağıya düştüğünü, biz tekniğini konuştuk ama oradaki işçilerin gözüyle de zaten bir yarık vardı. Uyarılmıştı. Uyarılmaya rağmen çalışmaya devam ettirilmiş işçiler. Olan oradaki işçileri oldu. Tabii 3 işçi hayatını kaybetti. Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel'in şu söylediği laf bence çok önemli. Soma kazasından bugüne 5 sene geçti ve 5 senede 50-60 tane kaza oldu ve aslında bir Soma daha yaşandı. Bunları söylerken bile ve göz göre göre geliyor bu. Bunlar iş kazası değil, bu işin fıtratında değil, bunlar iş cinayeti. Bu haftalık da bu kadar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Haftaya yeni konu ve konuklarımızla görüşünceye dek hoşçakalın.
Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.